Ayrım 13.
Ya da gazetedeki odasında cigarasına eğilmiş, siyasi partilerimiz birbirinin aynı. Biz de asıl mücadele partiler arasında değil, parti kadroları içindeki inkılapçı unsurlarla fırsatçılar ve gericiler arasında oluyor. Ben inkılapçı entelektüellerin geniş halk yığınlarını kucaklayan yeni siyasi teşekküllere gitmesinden başka çare göremiyorum. Mustafa Kemal harpten çıkar çıkmaz ne demişti? Şimdi iktisat ve marif savaşını kazanacağız. Göz önünde tuttuğu kimlerdi? Ona savaşı kazandıranlar halk. Yani köylüler, münevverler, işçiler, dal gelirli şehir insanları. Bu sosyal çevrelere dayanan ve radikal tedbirlerle gelen Atatürkçü bir parti. Gizli gizli gülüyor, patron diyor duymasın. Avukat Sadık'ı sevindiren başka bir şey, onun Batı Avrupa tipi demokrat sosyalist fikirleri bu noktadan itibaren Mahmut'la uyuşuyorlar. Halk Partisi'nin diyor yapacağı iki şey vardı. Kısa zamanda Cumhuriyet'e aleyhtar kuvvetleri ifna edip rejimi demokrasiye götürmek birincisi. Devletçilik prensibini içtimai adalet ve demokrasiyi topyekün gerçekleştirebilecek sosyalist bir metot olarak ortaya atmak ikincisi. İkincisini hiç yapamadılar. Birincisini dersen şöyle böyle. Hüsnü Faik ellerini kalbinin üstüne koymuştu. Gözlerinde incecik incecik kan damarları belirmişti. Sesinde hafif bir Rumeli ahengiyle, halk fırkası dedi, bir fırka olarak teşekkül etmemiştir. Mustafa Kemal bu meseleyi müzakere ederken İzmit Kongresi'nde ben de hazır bulunuyordum. Onun nazarında milli mücadeleyi zaferle bitiren müdafaa-i hukuk cemiyeti nasıl bütün milleti temsil etmişse, yeni kurulacak ve iktisadi fütuhata teveccüh edecek teşkilat da aynı şekilde milleti temsil etmekteydi. Adeta bütün içtimai unsurları sinesinde toplayan bir siyasi cephe teşkil etmek istiyordu. Nitekim fırkanın ilk seçim programı birkaç umumi umdeden ibaretti. O vakit bizler, ben, Yunus Nadi, Fadih, Yakup Kadri, Ruşen falan münevveran arasında bu cephenin adeta sol kanadını meydana getiriyorduk. Yalnız şimdi bakıyorum da bizim bütün mücadelemiz tabir caizse medeni planda olmuş. İnkılapları müdafaa etmek falan filan, hareketin halkçı, inkılapçı, müstemleke aleyhtar tarafını 336 ile 340 arasında şöyle bir yakalar gibi olmuştuk. Bilahare kaybettik. Telefon. Selma'nın sesi öteden bir telefonda yaşından genç işitilir. Hele böyle bir de kaygılı ve heyecanlı olduğumu artık iyice yumuşuyor. Sabahtan bu yana kim bilir kaçıncı defa. Baba diyor, ben Selma, bir haber var mı Mahmut'tan? Ondan hadiseyi henüz gizliyorlar. Hüsnü Faik, hayır diyor, henüz bir haber yok kızım. Sakin ol, metin ol, insanların dünyasını biliyorsun. İçin için soruyor, niye gizliyoruz? Mahmut'a yakınlığını bildiğim için mi? Yarın sabah gazeteyi alır almaz nasılsa öğrenecek. Hayatımızı birçok yalanlar sayesinde yaşanacak halde tutuyor gibiyiz. Korkuya karşı yalan, ölüme karşı yalan. Halbuki ölümün hakikati mantık dinlemiyor. Selma, geleceksin değil mi bu gece diye soruyor. Geleceğim diyor Hüsnü Faik. Selma, yalnız başıma diyor, fena oluyorum, kötüye yoruyorum her şeyi, mümkünse gecikme çok. Şimdi kalkıyoruz. Konuştuklarını bir esasa bağlamadan kalkıyorlar. Yalnız içlerinde bir rüzgar esiyor, güçlü bir rüzgar. Kendilerini hem bütün tehlikelere göğüs gerebilecek kadar yenilmez, hem de sonu kestirilemez ihmallerin karşısında askıda hissediyorlar. Hüsnü Faik tekrar Sakarya öncesini yaşamaya başlıyor. Elinde olmayan bir şey bu. Biraz heyecanlanmasın, kendini biraz sorumlu bulmasın. Hemen Sakarya günlerinin tozlu ve taşlı Ankara'sına dönüyor. Gidip Gazi'yi buluyor. Kulaklarında onun yorgun fakat inanmış sesi. Ve bir gün, bir gecede Bastil hak ile yeksan oldu. Dündar Uysal Tevfi'yi aşağıda bırakıp merdivenleri dörder dörder atlayarak Aysel'in yanına çıktı. Kapı sıkı sıkı kapatılmamıştı, açık da sayılmaz ama. Aralığından dışarıya kılıç gibi ince bir ışık sızıyor. Dündar bunu görünce öfkelendi kendi kendine. Kaç kere söyledim diye mırıldandı, şu kapıyı kapat diye. İçeriye girer girmez bağırdı. Niye doğru dürüst kapatmıyorsun şu kapıyı, laf anlamıyor musun? Aysel ıslak siyah gözleri sonuna kadar açık dimdik baktı. Anlamıyorum dedi, ne olmuş? Sesi hem küstah hem de acıtıcı. Pencere tarafındaki yatağa ayaklarını toplayarak kıvrılmış. Tırnaklarını törpülüyor. Sırtında bornoz. Saçları bir havluyla aşağıdan yukarıya bir türban gibi sarılmış. Yalnız komodinin üzerinde abajur yandığından odada ışık çok az. Galiba hava da az. Dündar en çok bu ikincisinin kıtlığını inkar kabul etmez bir şekilde duyuyor. Öfkesi gırtlağına düğümlenmiş, tavandaki ışığı yakıyor. Otel odasının gösterişli mobilyalarını bir anda köhne ve zavallı kılıveren sihirli bir ışık. Perdeler yoksul yoksul sarkıyorlar. Aysel başını bile kaldırmıyor. Dündar'ın kelimeleri düğüm düğüm gırtlağında. Biz köpek gibi oradan oraya koşturalım, hanım burada banyo alsın, tırnaklarını törpülesin. Öf be, dünyada karı olmak varmış, karı. Şimşek yalazı gibi bir de arzu, yıkanmış, temiz temiz, parmağın ucunu sırtını çukuruna tut, beline doğru in. Aysel'in bornozunun altında çıplak olduğunu düşünmek acının telgrafını sildi süpürdü. Hiç değilse başlangıçtaki önemini hayli azalttı. Artık Aysel'e bağırmak istemiyordu, istese de bağıramazdı. Şimdi içinden iki bardak vodka doldurmak, birisini ona vermek, ötekisini avuçlarına alıp dizinin dibinde oturmak geliyordu. Aysel bardağı tek kelime söylemeden aldı, yüzüne bakmadı. Dudakları hemen bardağın kenarına bitiştiler. Hep böyle durmuyor, belki duramıyor. Ay ışığı mavisi dudaklarını derhal alkolün buğusuna tutuyordu. İçerken gözlerini yumuyordu hatta. İçmek mi yoksa dua mı etmek? Bir defada bardağını yarıladı. İçinde görünmez bir böcek ya da kıl ararmış gibi kirpiklerini kısarak içkisine baktı. Bu ışık dedi, yanıp duracak mı böyle? Dündar ilk yudumdan sonra genişlemişti. Bir mecburiyet yok dedi. Öyleyse söndür, ışık az oldu mu seni daha sevimli buluyorum. Sustu, hemen arkasından daha yumuşak bir sesle, kızma dedi. Dündar ışığı söndürünce ikisi birden gizli köşelerinden aydınlanmış bir mağara boşluğuna düştüler. Caddeyi kirleten otomobil sesleri, tramvay vınıltıları bu boşluğu birçok yerinden parçalıyor, adeta dağıtıyordu. Otelin karşısına gelen binaya kırmızı neon lambalarıyla çatılmış bir reklam. Aysel'in bir tarafına ısıtıcı bir yangın kızıllığı sıvamıştı. Dündar erkekliğinin kımıldanışını belirli ve tehlikeli bir deprem gibi duydu. Doldursana şunu. Şaşırdı. Neyi? Bitirdin mi? Ne çabuk. Bardağı doldururken elleri titriyordu. Daima benden önce bitiriyorsun. Seni geçemiyorum. Kimse beni geçemiyor ki. Bir bakıma kötü. Aysel bardağın kenarı dudaklarının arasında gülümsedi. Bir bakıma mı diye sordu. Her bakımdan kötü. Dündar şimdi genç kadının banyodan sonra buğulanmış vücudunu fakat nedense en fazla omuzlarını düşünüyordu. Eskiden böyle bir otel gecesinde elini tutsa Aysel bütün omuzları, çenesi, sarı saçları ve ıslak siyah gözleri üstüne kapanırdı. Eskiden. Her şey ufacık dakikaların, rezil rüsva saniyelerin elinde ufalanıyor. Şu anın tadını sağlı sollu tanımadan bir de bakıyorsun an değişmiş. Az önceki duygular, yaşaması tutkular eskiyi vermiş. Eskiden Aysel beyaz çalışkan ellerini her bulduğu boşluktan kavurucu içki bardaklarını uzatmazdı. Saçlarını kestirmemişti. Makyajına dikkat eder, yalnız kirpiklerinin rimelini istediğince sürebilmek için uzun uzun aynalara eğilmekten yorulmak nedir bilmezdi. Dündar bardağını komodinin üstüne koyuyor. Bir bakıma çok kötü diye fikrinde direniyor. Hangi bakıma? Sonra daha güzel bir söz buluyor. Biliyor musun diyor ama iyice sokularak diyor. Fazla hız insanı yakarmış. Yalnız hız mı? İnsanı daha neler yakar? Su mesela, rüzgar. Hiç münasebeti olmadığı halde insanı fazla güzel olmak bile sırasında yakabilir. Dündar dudaklarını onun saçlarına dokundurmak arzusuna tutuluyor. Batıcı, saplanan bir duygu bu. Başından havluyu at, dudaklarını nemli saçlarına değdir. Yapamıyor, sadece biraz daha sokulup, güzel olmak mı diye soruyor, güzellik kraliçesi olmak mı? Aysel bütün dudaklarıyla tekrar bardağına eğildi. Tırnaklarını düzeltmekten vazgeçmişti. Banyonun getirdiği gevşekliğe alkol sinsi bir yılan gibi sokuluyor, içini dışını ürkütücü bir hızla kurutuyordu. İlk önce avuçları kurumuştu, şimdi gözleri. Hatta bornozun tüylü yumuşaklığı altında vücudu, havluya sarılı saçları. Dündar'ın soluğunu hafif nemli bir hayvan soluğu gibi bir omuz başında bir yanağında hissediyordu. Çok geçmeden bir kırbaç çaklamasıyla kollarına düşecek, çırpına çırpına bir zaman onun denizinde boğulacaktı. Aşk mı bu yoksa oyun mu? Neden ben saçının biçiminden kayışının tokasına kadar bu dündarın her şeyinden tiksineyim de böyle buharlı bir bornoz içinde dudaklarımı ve burun deliklerimi alkolün rüzgarına tutmuşken soluğunu tenimde duyar duymaz nasıl olduğunu pek de anlamadan kollarına düşeyim. Aşksa eğer kötü bir aşk, gençliğimi ve güzelliğimi çarçur eden, üstümde başımda elle tutulacak temiz hiçbir şey bırakmayan, belki dündar beni hayatını paylaşacak kadın sanıyor. Öyle ya, kaç yıldır beraberiz, karı koca bilenler çok. Nereye giderse beni de götürmüyor mu? Götürüyor. Ankara, Ankara, Adana, Adana. Burnunu hangi pis işe soksa benim burnumu da sokmuyor mu? Sokuyor. Zaten kader birliği dedikleri ne Allah aşkına? Ne var ki ben onu bu gözle görmüyorum? Yok, daha doğrusu ben artık bu gözle görmüyorum. Hatta hiç görmüyorum ben onu. Yalnız eğer görürsem yürüyüşünü ördekçe bulmak ya da ahmaklığını acımak için görüyorum. Sonra bir de bu, tıpkı vodkaya dudaklarını verirmiş gibi sert saçlarını parmaklarımı geçirmek, ağzımı ona vermek için. Belki onun aşk diye aldığını ben oyun diye alıyorum. Her tekrarlanışından sonra beni bütün bütün soğutan ve uzaklaştıran bir oyun. Herkes buna benzer oyunlar oynamıyor mu? Herkes ve her yerde. Beni sorarsanız Dündar'la oynadığım bu 3000 yıllık oyundan hiçbir iftar payı çıkarmadığımı, üstelik kendimden ve yolumun üstündeki bütün aynalardan utandığımı söyleyebilirim. Çünkü kafamla ve kalbimle istemediğim sinirlerimi ve damarlarımı karıştırmaktan çekindiğim bu oyun her seferinde yeniyor beni. Kendimi tutamıyorum. Ellerimi, göğüslerimi ve dudaklarımı tutamıyorum. Dündar bunu bilmese o kadar sokulmayacak. Bildiği içindir ki böyle loş bir oda bulduğuma hemen o hayvan soluğunu yapışkan hafif nemli bir sürüngen yumuşaklığıyla enseme, yüzüme, her yerime yapıştırıyor. Ellerimi tutuyor, dudaklarını her tarafımda gezdiriyor. Ben, Allah kahretsin, ben boğuluyorum. Dündar ise kendi tarafında deminki maça dönmüş. İnatçı yağmur damlaları şaşılacak bir isabetle gözlerine damlıyor. Topu göremiyor ki. Ne zaman onun ayağına gelse ya çiğniyor ya da dışarı atıyor. Oysa basit bir şey. Nihayet forvete geçireceksin. Onlar da kale direklerinden içeri sokuverecekler. O kadar. 11 kişi yağmurun altında çamur yiye içe tepiniyorsunuz. Yine de bu kolay işi bir türlü beceremiyorsunuz. Üstelik onlar senin kaleni 3 kere üst üste mağlup ediyorlar. İster misin Dündar, yıllar sonra yarı düş, yarı duman bir kurgu içinde yenik bitirdikleri o maçı sen sağ, ben selamet berabere bitiriversin. Aysel doğruluyor, komedinin üstündeki bir bardağa uzanıp yine sırıtıyorsun diyor hem kendi kendine. Yok canım, en az 5000 kişiye sırıtıyorum. Az önce sağdan ikinci golü çıkardık. 10 dakika daha bu tempoyla devam edebilirsek beraberlik garanti. Aysel onun yanı başında olduğunu şimdi farkına varmış gibi bu defa büyük büyük bakıyor. İçinde yine o her zamanki tiksinti, kendini hor gördüğü birisine bırakıvermiş olmanın verdiği tiksinti. Hemen vodkasının içine girmek istiyor. Ben buradan şu alkol çılgınlığına kayıveririm, olur biter. Masanın, komedinin, perdelerin sivri kenarları ansızın bir radyum ışığıyla parıldamaya başlar. Bir basamak inerim derken bir saniyede 3000 basamak birden inerim. Orada ne Dündar'ın paytak ayakları, ne Uysal'ın pis gözlükleri, ne Dürnev'in kısık gözleri. İşte bir ben varım, bir de sokak işlerinde 60 yıllık ömrünü dolaştırıp tamir edilecek koltuk kanepe arayan gezgin bir ihtiyar. Kimmiş o? Bir yandan baktığımı babama benzetiyorum. Öbür yandan baktım mı, hay Allah belasını versin, yine babama benzetiyorum. Ondan başkası da değil zaten, olamaz. Duyuyor musun? Uysal diyor ki güya sen Ankara'da hacıyla kafa kafaya vermişsin. Bak dinle, dinlesene kız. Güya maksadınız bizi kafese koymakmış. Öyle diyor Tevfik. Aysel'in dudakları hop yine bardağın kenarında. Gözlerini aralamış. Yine eşyanın ve zamanın köşelerine silmiş o radyum ışığı. Dündar kolunu kadının beline sarıyor. Vücudunu kendine çekmek istiyor. İmkansız, kımıldatamıyor bile. Söylediklerini bir kere daha, bu sefer yüksek ve küstah bir sesle tekrarlıyor. Güya bizi ekmek için aranızda kolpa kurasınızmış. Biliyorum bunlar Uysal Puştu'nun fitleri. Fitleri ama bir kere de senin hayır dediğini duymak isterim elbet. Aysel'in dudaklarını bardağın camından ayırmaması, alacakaranlıkta inatla susup alkolü dinlemesi iyice asabını bozuyordu. Yeniden şüphenin ıslak, öğürtücü teması. Sanki elini bir taş aralığına sokmuşsun ve bilmeden bir solucan yığınını avuçlamışsın. Yapar mı bu karı Uysal'ın dediğini? Yapar. Yoksa neden böyle taş gibi susup kendini dinlesin? Oysa Aysel başını yastığına vermiş, şaşırtıcı ve ümitsiz bir gayretle zihninden o eşyadan bu eşyaya, masadan gardroba, gardroptan perdelere koşuyor, kenar çizgilerinde melun bir diş ağrısı gibi gittikçe daha çok parlayan o radyum ışığını harıl harıl silmeye, söndürmeye çalışıyor. Olacak şey mi bu? Şunu sileyim diyor, silemiyor. Bunu sileyim diyor, silemiyor. Işımanın yoğunluğu öylesine artmış ki neredeyse gözlerini yakacak. Bu çiğ ve korkulu aydınlığın ortasına bir tokmak gibi duyulan Dündar'ın kavgacı sesi. Sersemlik etme, sana kaç kere söyledim bu Dürnev'den, bu Tevfik'ten hayır gelmez diye ben. Haydi söylemedin desene, diyemezsin ki. Ya da bir gece sabaha karşı kusup ortalığı ve üstünü başını kirletirken Ankara'da yaptığı teklifi bu defa hırsız ağızları, hain tavırlarıyla yeniliyor. Aysel sözüme kulak ver, maksadın paraysa seni uzatma bana, çıtlat kafi. Ne diye hacıyı macı işe karıştırıyorsun, anlamam ki. Yumruğunu güm güm göğsüne vuruyor. Ben yok muyum ben, istediğim dakikada paraları cepler, istediğim yere tüyeriz. Uysal, Dürne falan filan, Fasarya, anladın mı Fasarya? Fakat en müthişi yumruğunu göğsüne vurması, ben yok muyum demesi, ben. Radyum ışımasının karşısında ne yapacağını şaşırmış hayalinin oradan oraya çırpınışını seyrederken Aysel'in kulaklarına bu yumruğun günlemesi yansıyor. Sadece o, yapılan teklifin hiçbir yeniliği yok. 5 kişi mi çalışıyorlar? 5 kişi. Zaten her an, her dakika, her birisi diğer 4'üne ihanet etmeyi, paraları tek başına derleyip toplayıp kendi cehennemine tüymeyi düşünüyor. Bu işin raconu bu. Birbirine asla inanmayan, hiçbir şekilde güvenmeyen kimselerle bir çıkarın eşiğine çömelmek ve her çıkan fırsatı tek kişilik bir zenginliğin müjdesi sayıp avunmak. Aynı şeyi Uysal da mutlaka düşünüp taşınıyor, Dürnev'de. Hem başlangıçtan beri düşünüyorlar. Ben de düşünüyorum, Dündar da düşünüyor. Ne var ki üstesinden gelebilmek için düşündüğümüzün hiçbirimiz öbürümüze yetmiyoruz. Ben Dündar'la yaşayacak olduktan sonra neden böyle bir şeye kalkışayım? Sonra ondan kurtulmak için çareler aramayacak mıyım? Belki hiçbir zaman bulamayacağım çareler. Dürnev Dündar'la ya da Uysal'la aynı şeyi yapmayı içinden geçirebilir. Fakat bu onları açmaz. Diyorum ya, böyle bir ihanet için hiçbirimizin öbürümüze yetmiyoruz. Ha dışarıdan biri olursa o başka. O da olmadığına göre bunun bu yanımdakinin deminden beri öküzler gibi böğürmesi, göğsünü bağrını dövmesi boşuna. Ama anlatamazsın ki bir öküz. Çarşamba. Sabah olduğunu görmek yok mu beni öldürüyor. Şehrin bir ahtapot gibi uyandığını, rayların elektrik kablolarının uzun uzun gerindiğini görmek. Her sabah bir kere ölüyorum. Belki zamanı duymak beni öldürüyor. Kendisine bizi zorla kabul ettiren müthiş akışını duymak. Bu akışa bir türlü dizgin vuramayıp yenilmek. Her sabah yeniden aydınlanan pencerelerin, evin içindeki alışılmış sabah seslerinin beni kahretmesi bundan mı? Oysa şimdi kalksam radyo kahvaltı sofrası, anahi, telefon ve araba benimdir. Gazetelere şöyle bir bakarım, okumam. Gazete okumuyorum artık. Bana ne Giresun'daki açlıktan, Ereğli'deki maden çökmesinden, kapatılmış sendikalardan, tevkif edilmiş gazetecilerden. Bunları Mahmut düşünsün. Beni ne Mahmut ilgilendiriyor ne gazeteler. Zamanla ilgiliyim yalnız. Çatlaya çatlaya akıp gittiğini hissettiğim, yenildiğim. Maide daha kalkmamış, kalkamaz. Sabaha karşı döndüğümde o daha yoktu, yattığım sırada gelmemişti. Buzlu bir menta kokteyli kulaklarının içeriye yemyeşil bir kurdele gibi akıyor. Genzini, boğazını ve midesini dolduruyordu. Kim bilir ne vakit gelip ne vakit yaktı. Babam yok, gitmiş olacak. Kahvaltıda milattan önceki ve sonraki bütün evlenmemiş kızlar gibi yalnızım. Sütüm, çayım, bisküvilerim ve sabah sıkıntılarımla yapayalnızım. Sonra günün ilk cigarası ve gazeteler. Tuhaf, Mahmut değil mi? Sönük sönük durmuş, böyle mi dururdu hep? Peki bu ne? Kocaman bir başlık. Devrimci neşriyatımızı Mahmut Ersoy'la ödedik. Türk basınının büyük kaybı. Mahmut'un resmi bu resim. Başına bir kaza mı geldi acaba? Ne olabilir ki? Öldürmüşler. Hadi canım, cesedini balıkçılar bulmuş. Daha da neler? Başı koparılmış, cesedini Marmara'da balıkçılar bulmuş. Fakat nasıl olur? Mahmut İzmir'e gitmedi mi? Mahmut... Bana ne Mahmut'tan, biz ayrı ayrı işleyen iki saatiz. Ben yalnız bir kızım. Yalnızlığımı, bunaltımı yaşıyorum. Mahmut kim? Onu neden öldürüyorlar? Gazeteyi satır satır didikliyorum. Satırların önünün arkasını kurcalıyorum. Nasıl işlenildiği anlaşılamayan, faili meşhur bir cinayet bu. Devrimci neşriyatımızı. Yalnız bir ölü denizde bulunmuş, başı yerinde olmayan, öksüz bir ölü, kimsesiz. Mahmut Ersoy'la ödedik. Benim yüzüne karşı senden bıktım dediğim, kovduğum, görmek istemediğim... Türk basınının büyük kaybı. Hayır, bunu birisiyle konuşmalıyım. Maide diyorum, feci bir şey, korkun, şu gazeteye bak. Maide yorganına sarınıyor, dudakları bir pens gibi kısılıyor. İlk elde kaybetmek diyor Uğur. Bak diyorum Mahmud'u. Hayır, White Lady değil diyor, Springtime içeceğiz. Ve buz diyor, ve mutlaka buz. Tekrar gazetelerin başına geçiyorum. Satır satır kelime kelime okuyorum ne yazıyorsa. Yoksa ağlıyor muyum bilmem. Peki bu benim sevdiğim, usandığım, hayatımdan bir kıl gibi çekip çıkardığım adam değil mi? Kovmadım mı onu? Fakat ne de olsa canım, cinayet. Anahit, bak bakalım araba aşağıda mı? Sersem gibi arabaya binip boğaza çıkıyorum. Mahmut gelip yanıma oturuyor. Islak elbiseleri vücuduna yapışmış. Başı yok, boynundan ufacık bir kan fışkırıyor. Arabanın camlarına kırmızı hırkalı çocuklar, kapı önlerini süpüren, kafası tıraşlı besemeler çarpıp çarpıp geçiyorlar. Mahmut diyorum. Bak diyor, biraz gayret edersek ortalama bir hal şekli bulacağız. Verebileceğinden fazlasını istediğimi sanmıyorum Ümit. Başımı göğsüne yaslıyorum. Damarlarında gururla dolaşan sımsıcak kanın uzak uğultusunu dinliyorum. Rüzgar yaprakları uçuruyor, öpüşüyoruz. Yukarıda çabucak martılar, kırmızı kayaların üstüne akıveren bir kertenkele, kıpkızıl yarılmış dünyaya gülümseyen incir. Mahmud'a daha çok sokuluyorum. Sağına kansızın bastırıyor. Kandilli civarında bir tepede ulu ceviz ağaçlarının altına saklanıyoruz. Asıl işte o vakit toprağından sökülmüş bir bitki gibi hissediyorum kendimi. Onun geniş omuzlarına, sert kollarına sığınıyorum. Yıldırımların diyor ceviz ağaçlarına düştüğünü bilir misin? Gözleriyle üstümüzdeki sık dalları gösteriyor. Bir cevizin altındayız. Sen varsın diyorum Mahmud. Gülüşüyoruz, üst üste birkaç şimşek çakıyor, ağaçlar telaşlı telaşlı bir şeyler fısıldaşıyorlar. Sağanaktan sonra tabiat ansızın güneşin ve tozun altında sindiği yerden çıkıyor. Havlayan yeşilleri, ısırgan kırmızıları ile her tarafı kaplıyor. Ben Mahmud'un göğsündeki tüyleri okşuyorum, Mahmud diyorum. Boğaz'da bir deniz kahvesi buldum, evvelce hiç gitmediğimiz tenha, şişman bir garson ellerini iki yanına açıp beni bir kraliçe gibi karşıladı. Masaları sildi, örtüler getirdi, denize karşı oturdum. Radyoda bir ajans buldular, vazgeçtiler, bir Rumen havası yakaladılar. Garsona konyak dedim, efendice gülümsedi, vodka diye fikrini söyledi limon suyuyla. Hayır, konyak dedim mutlaka. Mutlaka konyak diye tekrarladı. Biraz da meyve. Gözüm meyve filan görmüyordu. Bir cigara yaktı. Mahmut bir cigara yaktı. Ellerini trenç kotunun ceplerine soktu. Karanlığı dağıta dağıta yürüdü. Evden bavulunu alacak rıhtıma inecekti. Kafası hala benimle meşguldü. Anahtarı çevirir çevirmez üç kişi üzerine yürüdüler. Ellerinde bıçak, gözlerinde bıçak pırıltıları vardı. Mahmut hafifçe başını eğdi, adamlara baktı, geriye çekildi. Öbürleri simsiyah sakallarından kirli ter damlaları damlatıp bıçaklarını yakalayarak ''Ulan dediler, ulan namussuz, ulan köpek!'' Mahmut ne yapacağını düşünüyordu, karanlığını ve yalnızlığını hesapladı. Birdenbire ıslıklı bir sese ''Defolun başımdan'' dedi itler. İtler el ele tutuşlar, bıçaklarını parlattılar. ''Sen defol ulan köpek'' dediler. ''Biz senin canını cehenneme göndermek için geldik. Duanı et, Allah'ına yalvar.'' Mahmut içi sıra ''Ü'' dedi. ''Bilsen ki ü.'' Sonra bıçaklarını karşıladı, birbirlerine sarıldılar. Karanlığın avucunda birbirini öldürmek isteyen dört adam. Birisi en önemli ve namuslusu Mahmut. Mahmut'un boynundaki damar kesildi. Açık kırmızı bir kan. Daha koyu renk, daha pıhtılaşmış bir başka kan. Mahmut itlerin birini çiğnedi. İtlerden bir başkası bıçağını Mahmut'un kulağına soktu, çevirdi. ''Al sana'' dedi orospu çocuğu. Mahmut hiç sesini çıkarmıyor. Yalnız pörsük gözlerinde dayanılmaz bir hayıflanma titriyordu. Ben dans ederken Turgut'un kırçıl ve sarı bıyıklarına dudaklarımla dokunuyordum. Turgut diri mavi gözlerini fincan gibi açmış. Ümit diyordu. Rocky'nin asıl inandığı hiçbir şeye inanmadığıydı. Ya da utanmadan ellerini belime uzatıyor. Medeniyet diyordu. Bir manasızlıktır. Se absurd. Ben sarhoş, kibirli ve sersem. Ben ümit, ben ü. Yürekler acısı bir hayasızlıkla. Evet diyordum Turgut. Halbuki ötekiler Mahmut'u vurmuşlardı. Sonra yatırıp başını kestiler. Mahmut gık demedi. Sabah olurken üç it, üç itin kanlı üç bıçağı, Mahmut'un başsız gövdesi yola düştüler. Bir motora koydular, götürüp onu denize attılar. İstanbul'un üstündeki bu gök o gök mü? Önümde çalkalanıp duran deniz o deniz mi? Neden bir insan öldüğümü zamanda ve uzayda bunu belirtecek bir değişiklik olmuyor? Neden? Garson acımı paylaşıyor, suçlu suçlu. Kimi ölür kimi kalır diyor, dünya bu. Ona cigara ikram ediyorum, cigarayı kulağının arkasına koyuyor. Onu kovmuştum diyorum, senden bıktım demiştim. Yüreğini tüketme diyor, ölen de ölünmez. Ölünmeli diyorum, ölen de ölünmeli. Denize bakıyor, memleketin birinde diyor, kocaları ölünce karılarını da beraber yakarlarmış, yaşayıp da ne yapacak diye. Omuzlarını kaldırıyor, neyiniz oluyordu rahmetli? Neyim oluyordu Mahmut benim? Cigaramı söndürüp hiç diye acayip bir cevap veriyorum, hiçbir şeyim olmuyordu, sadece arkadaştık. Çıkarken adını soruyorum garsonun. Todori diyor. Şişman Todori diye daha çok bilirler. O kadar düzgün ve İstanbullu bir Türkçe konuşuyor ki adını öğrenince şaşırıyorum. Arabayı çalıştırırken bir memlekette diye kuruyorum. Kadınları kocalarıyla beraber. Neresiydi bu memleket? Hindistan galiba. Eğer burası Hindistan olsaydı, ben ve Mahmut evli olsaydık, o öldü diye beni de yakacaklardı. Mahmut'un kocam olabileceğini ilk defa düşünüyorum. İki yılda ilk defa. Ve o öldükten sonra bu kör bir jilet yutmuşum gibi hançeremi parçalıyor. Mahmut diyorum, acaba... Acaba değil diyor, bunu sana söylemiştim. Günün birinde beni kaybedersen belki her şeyi anlayacağını. Gaza basıyorum. Seni diyorum sevmedim, sevmeyeceğim. Anlaşamadık, anlaşamıyorduk. Gülümsüyor, gizli gizli avucun içine içine gülümsüyor. Sen diyor hem kendini beğenmişsin hem de egoistsin. Yorgunum, başım dönüyor. Aralıksız bir merdiven çıkıyorum. Bitmiyor merdiven. Çıkıyorum, çıkıyorum, bitmiyor. Uzadıkça uzuyor, büyüdükçe büyüyor. Ben sefil, kander içinde, topuklarım kırılmış, durmaksızın basamakları yoklaya yoklaya çıkıyorum. Dizlerimde derman kalmıyor, gözlerim kararıyor. Yukarı çıkabilsem orada Mahmut'u sapasağlam bulacağım. Sarılacağım, kulağımı göğsüne dayayacağım. Yukarı bir çıkabilsem... Yukarı çıkıyorum fakat orada Mahmut'u değil, uzun saçlı arkadaşı Rocky ile Turgut'u dudak dudağa buluyorum. Midem bulanıyor. Pis, öğürtülü bir bulantı. Başımın dönmesi korkunç bir şekil alıyor. Sonunda kendimi tutamayıp çıktığım bunca basamaktan aşağıya, daha aşağıya, en aşağıya yuvarlanıyorum. Mahide beni görür görmez elini alnıma koydu. Hayatım dedi, hasta mısın yoksa bir şey mi içtin? Kendimi divana salıverdim. Her ikisi de Mahide. Gazeteleri gördün mü? Gördüm. Başına böyle bir şey geleceği muhakkaktı. Ateşle oynuyordu. Dua et ki sen kurtuldun, sen. Ona boş boş bakıyordum. Bu hiç aklıma gelmemiş. Mahmut yüzünden bir belaya bulaşmak.